Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri başlıyor.
Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir Amentü Hassasiyeti programında beraberiz. Ben Deniz Hidayet Erdoğan. Muhterem hocamız Ebu Bekir Sifil ile Amentü Hassasiyeti programında Şia üzerine değerlendirmeler yapmış. En son sohbetimizde de Mehdilik anlayışı üzerine durmuştuk. Ehl-i Sünnet'teki Mehdilik ile Şia'daki Mehdilik arasında belli başlı farklar olduğunu belirtmiş, hocamız belirtmişti. Özellikle Ehl-i Sünnet anlayışında beklenen Mehdi yoktu. Mehdi beklemek yok. Mehdi vardır, Mehdi inancı vardır. Hadisler nicelik açısından mütevatir derecesindedir. Ve hadis kaynaklarında başından beri Mehdilik anlayışı vardır. Dolayısıyla ama muntazar Mehdi diyebileceğimiz Şia'da bulunan Mehdi bekleme yoktur diye en son belirtmiştik. Hocam bugün inşallah Şia'yı böyle bir toparlayalım, Şia'nın Amenti esaslarını. Tabii biz sayın dinleyicilerimiz biliyoruz bu konuyu biraz uzattık ama malumunuz çok güncel bir konu. Şia'nın günümüze uzantıları var, etkileri var.
Evet.
İslam coğrafyasında çok ciddi manada bu işe finans ayrılmış durumda. Teşeyyü konusunda alimlerin yakınmaları var. Evet. Yani Sudan olsun, Afrika olsun, Ehl-i Sünnet'in hakim olduğu yerlerde bile ciddi manada görülmeyen bir gizli bir hatta açık hale gelen bir tehlike var. Bunun için bu konuyu biraz uzun tuttuk. İnşallah bugün toparlamaya çalışacağız inşallah. Hocam buyurun.
Evet, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulullah. Dediğiniz gibi Ehl-i Sünnet itikadını anlayabilmek için Ehl-i Sünnet itikadı umdelerini inşallah dersimizin ilerleyen bahislerinde detaylı olarak göreceğiz. Orada yer alan her bir madde niye yer almış? Bunlar içerisinde tarihte oluşmuş bir takım fırkaların iddialarına reddiye mahiyetinde, mukabele mahiyetinde maddeler de var. Bu maddeler bizim itikat metinlerimizde neden yer almış sorusunun cevabını bu arka planda ancak bulabiliriz. Onun için bu arka planı bu şekilde vermeye gayret ediyoruz.
Belki de yeri gelince hocam çok kısa dokunma değinmemizi
evet.
icap edecek.
Evet.
Daha önce anlattığımız için yeterli olacak yani.
Evet.
Ondan
evet.
dolayı evet hocam.
Bir de tabii bu arka planda sizin de belirttiğiniz gibi tarihte kalmış fırkalar var. O fırkalara da biz kısa kısa başlıklar halinde değinip geçeceğiz.
Evet.
Tarihten günümüze sarkan bir fırka olarak Şia'nın özellikle bugün etkinliğini hayli artırmış bir vaziyette olması dolayısıyla nedir iddiası, inancı, üzerine konuşlandığı zemin nedir sorusuna cevap olması bakımından da bu arka planı verme ihtiyacı hissettik. Gerçekten bunu bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü Şia'nın çok yoğun bir propaganda faaliyeti var. Benim bilebildiğim kadarıyla bugün sadece 100'ün üzerinde uydu kanalı var Şiilerin. Yani bu uydu kanalları vasıtasıyla dünyanın bütün dillerinde yayın yapıyorlar ve bu propagandayı çok etkin biçimde sürdürüyorlar. İnsanımızın bu propaganda karşısında donanımlı olması lazım. Bir Ehl-i Beyt söylemi adı altında yürütülen bu propaganda, bir mazlumiyet söylemi altında yürütülen bu propagandanın asıl mahiyeti nedir? Tarihte bu propagandayı yapanların ataları ne türlü icraatlar yapmışlar? Bunları bilmekte fayda var. Bizi dinleyenlerin bunu bilmesinde fayda var. Bunun için bir miktar uzattık.
Zaten hocam geçen haftaki takiye meselesini iyi anlarsak.
Evet.
Akaid
evet.
olarak geçen hafta onlar evet. derinmişti. Evet yani hocam. O zaman yani daha dikkatli dinleriz veya mesafemizi
tabii
ayarlarız.
Tabii ki göre. Şüphesiz. Şimdi tarih içerisinde Şiilerin ortaya koyduğu icraatlar var. Sadece Emevi ve Abbasi iktidarlarına karşı bir takım münferit çıkışlar halinde isyanlardan ibaret değil bu. Aynı zamanda Karmatilik'te olduğu gibi mesela, Haşhaşi hareketinde olduğu gibi, Fatımiler devletinde olduğu gibi, Safeviler devletinde olduğu gibi, tarih içerisinde bunlar iktidar gücünü ellerine geçirdikleri anda tıpkı bugün İran devriminden sonra İran'da olduğu gibi ilk yaptıkları iş Sünni kıyımı olmuştur.
İran'da böyle mi olmuş hocam?
Yani? Hiç şüpheniz olmasın. Evet. Hiç şüpheniz olmasın. Bugün İran'da devrimden itibaren Sünniler üzerinde izlenen politikanın mahiyeti hakkında çok fazla insanımızın bilgisi yok. Zannediyorlar ki orada bir İslam devrimi oldu. Bu İslam devrimi oradaki Müslümanlara da, Sünni Müslümanlara da inançlarını rahatlıkla yaşama imkanı verdi. Hayır. Evet. Bakın İran'da Hristiyansanız rahat yaşarsınız. Bütün kiliseleri açıktır Hristiyanların. Yahudiyseniz rahat yaşarsınız. Bütün havraları açıktır. Başka din mensubuysanız rahat yaşarsınız. Ama Sünniyseniz hiç şansınız yok. Hiç kimse bugün, hiç kimse İran'da, özellikle Belucistan bölgesi yoğun bir Sünni nüfusa sahiptir. İran'da yaşayanların en az %25'i Sünnidir. Fakat hiç kimse bugün İran'da yaşayan bu nüfusun kendine mahsus bir camisinin, kendine mahsus bir okulunun, kendine mahsus bir medya organının bulunduğunu söyleyemez. Böyle bir imkanları yok. Kitap basamazlar, eğitim yapamazlar, dertlerini anlatamazlar.
Hayat hakkı yok yani.
Hiçbir hayat hakkı yok. Üstelik sesini biraz yükselten hemen kıyıma uğrar, kaybolur. Orada Sünnilerin yaşadığı kaç tane kıyım olmuştur, soykırım olmuştur. Fakat bunlar medyaya aksetmediği için insanımızın bundan haberi genellikle olmuyor. İran kapalı bir toplum çünkü. Buradan, Türkiye'den ya da başka yerlerden turistik gezi mahiyetinde bir takım insanları, gazetecileri, yazarları alır götürürler. Orada kendi istedikleri yerleri gösterirler. İşte bakın İran budur derler. Onlar da gider kendi memleketlerinde İran'ın propagandasını yapar.
Program dahilinde evet. Gösterilecek yerler gösterilir.
Gösterilir. Tamam. Bunlar setup'tır yani, kurgudur. Evet. Orada hiçbir Sünni ile görüştürülmezler. Hiçbir Sünni ileri gelen alimle görüştürülmezler. Halkla görüştürülmezler. Sünni insanlarla görüştürülmezler. Evet. Çünkü bunlar olduğunda oradaki
gerçek ortaya çıkacak.
İşte bunlar bilinsin diye bugün yanı başımızda böyle bir oluşum var. Bu oluşumun mahiyeti nedir? Bakın İran, Irak'ta bir Amerikan işgalinden sonra bir yönetim kuruldu. Şiiler yönetimin baskın dominant unsuru idi. Orada bugün IŞİD arızasının ortaya çıkmasının en büyük sebebi Şiilerin icraatlarıdır. Evet. Orada ben yakından takip ediyorum. Irak'ta Amerikan işgalinden sonra neler olduğunu yakından takip etmeye çalışıyorum. Sünni halk sesini duyurana kadar bastırıldı, katledildi, öldürüldü. Silaha başvurmadılar, isyan etmediler, katliam yapmadılar. Sadece bu zulüm dursun dediler.
Yani,
evet, mahalleleri basıldı efendim, alimleri öldürüldü, yazarları öldürüldü. Bunlar hep yaşandı. Fakat bunlardan haberimiz yok, dünyanın haberi yok. En sonunda bıçak kemiğe dayandı. IŞİD denen örgüt de bunu fırsat bildi. Aslında orada gerçekleştirilen faaliyetlerin büyükçe bir bölümü oradaki tarikat mensuplarının örgütlenmesi, Sünni cemaatlerin örgütlenmesi suretiyle olmuş. Fakat IŞİD'in propaganda gücü o kadar fazla ki, silah gücü o kadar fazla ki bunları bastırıyor ve bütün icraatı kendine mal ediyor.
Bir korku imparatorluğu kuruyor.
Evet. Dolayısıyla sanki orada durup dururken böyle IŞİD diye bir arıza ortaya çıktı. Acaba Amerika mı, acaba Batı mı bunu örgütledi? Evet, onların da rolleri var, onların da parmakları var. Ama bu arızanın ortaya çıkmasının asıl sebebi oradaki Sünni soykırımıdır. Bunu yapan da Şiilerdir. Evet. İşte bugün Suriye'de görüyoruz benzer icraatları. Hataylı aynı şekilde hocam. Orada da şehirler.
Hataylılar hocam böyle konuştuk. Evet. Aynı şekilde bir gizliden gizliye vatandaşlarımız arasında böyle bir tohum ekiyorlar yani.
Evet.
Hiç Sünniyle geçerse şöyle yapacak böyle. Yani böyle bir gizli bir propaganda yani. Evet. Çok propagandayı çok ciddi kullanıyorlar.
Çok güzel, çok profesyonel kullanıyorlar. Bu bir gerçek.
O yüzden dikkate almamız
evet,
gerekiyor.
İnsanımızın bunlardan haberi olsun. En azından kulağında kalsın ki bunlar bizim tarih boyunca hiçbir zaman samimi dostumuz olmadı, kardeşimiz olmadı. Bugün de olmayacaklar. Takiye yapıyorlar. Dikkat edelim, söylemlerine aldanmayalım demiş olmak için bu arka planı verdik. Evet, akide metnimizin içinde yer alan bir takım unsurlardan bir kısmı Şiilere yönelikti, bir kısmı da Mutezile dediğimiz yapıya yöneliktir. Dolayısıyla bugünden itibaren inşallah Mutezile'yi de başlıklar halinde göreceğiz. Tarih içerisinde Mutezile'nin iddiaları nedir? icraatları nedir? Bunları göreceğiz ve bugünkü uzantıları, İslam modernistleri dediğimiz, dinde reform isteyen, İslam'ın modernizasyonunu savunan, talep eden kesimin fikir atalarını oluşturan Mutezile'nin görüşlerini, icraatlarını da inşallah başlıklar halinde göreceğiz.
Bundan sonraki şey değil mi?
Evet. Ne olduğunu, mahiyetini görelim. Bugün İslam dünyasında son derece etkin fikir akımlarından, oluşumlardan birisidir. Ben bunların üç başlık halinde incelenmesi uygun olur diye düşünüyorum. İslam dünyasındaki bid'at fikir akımlarının, oluşumların üç başlık altında incelenmesi uygun olur diyorum. Bunlardan birincisi Şiiliktir. Onu kısaca gördük. İkincisi Vehhabiliktir. İnşallah sırası geldiğinde onu da göreceğiz. Üçüncüsü de Modernizmdir.
Felsefenin peşine takılan, değil mi hocam?
Ben evet, de modern, rasyonel aklı efendim, her şeyin temeli yapan, Kur'an'la münasebeti bu zeminde, Kur'an sünnetle çok büyük ölçüde problemi olan bir anlayıştır. İnşallah başat özelliklerini göreceğiz. Efendim. Dolayısıyla bugün için ümmeti Muhammed'in derdine deva bir ehli sünnet metni okunurken, ehli sünnet akaidi dersi yapılırken, programı yapılırken mutlaka bu arka planlarla birlikte güncellenerek yapılmalıdır ki faydası olsun. Bugün maalesef ehli sünnet akaidi adı altında günümüzde de yayınlanan pek çok metin var. Bu metinleri yayınlayanlar, tercüme edenler ya da kaleme alanlar günümüzle irtibatını çoğu zaman kurmuyorlar. Dolayısıyla sanki tarihte kalmış bir takım şeyler üzerine kurulmuş bir itikattan bahsediyor gibi oluyoruz. Bu çok eksik bir davranış. Gerçekten ehli sünnet akaidinin tıpkı tarihte olduğu gibi bugün de güncel, aktüel problemlere bakışı güncellenmiş bir vaziyette.
Yani ne değildir söylemek gerekiyor değil mi hocam? Yani ehli sünnet akaidi zaten reddiye olarak ortaya çıkıyor baştan itibaren. Yani en azından hücumlara karşı bir savunma durumuyla ortaya
mevcudu çıkıyor.
Mevcudu evet. Muhafaza. Evet. En azından muhafaza edelim. Reddiye ne değildir? Yani mesela Nesefi akaidinde olsun, Tahavi,
Pezdevi
evet, hepsinde evet. Bu değildir üzerine duruyor. Biz de evet. Günümüzde Şiilik, Vehhabilik ve Modernizm evet. Arka planında Mutezile var. Değil mi hocam onun?
Evet.
Şimdi Şiiliği toparlayabiliriz. Biraz daha imamete tamam. İmamete girdik geçen dersimizde. İmamet, takiyeyi işledik. Evet. Ricaate nispeten girdik. Bir iman esaslarından işte kadere girecek miyiz hocam yoksa?
Mutezile artık günümüzde çok büyük ölçüde Şia'nın iki temel akımından birisinde, usulü dediğimiz akımda çok büyük ölçüde Mutezile inancı hakim olmuştur.
Evet.
Dolayısıyla o akımı Mutezile'yi görürken otomatik olarak evet. Görmüş olacağız. İkinci akım üzerinde bir miktar durmamız lazım. Evet. O Ahbarilerdir.
Ahbariler.
Evet. Şu anda günümüzde mevcut İmamiye Şiasının evet. iki tane temel grubu var, fırkası var. Bunlardan birisi Usuliler, birisi de Ahbarilerdir.
İmamiye dediğimiz İsnaşeriye,
Caferiye. 12 imamcılar o, yani.
Yani
İran Şii.
Caferiye de, Caferilik de aynı.
Evet.
Bu bir de Zeydiye var değil mi hocam? Zeydiye ve İsmailiye ayrı.
Ayrı. Onlara
kol var. Yani günümüze evet. Yansıyan. İsmaililer var. İçinde Nusayriler değişik. Nusayriler biraz
daha Batıniye adı altında.
Batıniye adı evet. İsmaililer var. Hı hı. Zeydiye var. Yemen bölgesinde daha çok. Evet. Bir de Caferiye, İsnaşeriye ya da İmamiye. Evet. Bunun da kendi içinde iki tane kolu var.
Evet.
Birincisi
Usuliler. İkincisi de
Ahbariler.
Evet.
Yani Ahbariler üzerine.
Evet, Usuliler usulde itikat alanında Mutezile inancını benimsemiştir büyük ölçüde. Mutezile aslında yok olmadı. Yani Hicri 5. asırdan sonra artık Mutezili çalışmalara rastlamıyoruz. O muakkar Mutezili, Kadı Abdülcebbar, Zemahşeri vesaireden sonra artık Mutezili çalışmalara rastlamıyoruz müstakil bir fırka olarak. Ne oldu Mutezile? Buharlaştı mı? Buharlaşmadı. Şia içerisine girdi, nüfuz etti. Bir kısmı da İmamiye, bir kısmı da Zeydiye içerisine nüfuz etti. İnşallah Zeydiye'yi görürken bunu da kısaca görmüş olacağız. Dolayısıyla usulî kanadın itikadi görüşleri hemen tamamen Mutezile itikadı üzerine oluşmuştur. Buna bir takım şeyleri eklemişler işte imamet gibi, velayet gibi vesaire. Ama ana karakterini Mutezili inancı oluşturur.
Demek ki modernistler hocam, Şii olup da modernist olanlar usulî daha çok yani öyle.
Evet işte evet. Bugünkü Abdülkerim Sürüş örneği mesela.
Evet.
usulî kanattandır bunlar. Peki özellikleri nedir bunların? Bir, Şia'nın kendi rivayet kültürü vardır.
Evet.
Rivayet kitapları ve silsileleri vardır. Usulîler bu rivayetlere elsiz ayaksız teslim olmak yerine bunları kritik etmeyi, akli esaslar muvacihesinde bunları tenkit etmeyi esas alırlar. Usulî kanadın en başat özelliği budur. İkincisi, aktüel gelişmelere karşı usulîler Şii tavrı çerçevesinde, bütün bu söylediklerimiz Şii tavrı çerçevesindedir.
Yine Şii tavrını bırakmadan.
Elbette, evet. Elbette. Aktüel gelişmelere ahbarilerden daha yatkındırlar. O gelişmeleri benimsemek, kabul etmek adına ahbarilerden daha yatkındırlar. Üçüncüsü, usulî kanat içerisinde yer yer ehli sünnetin tenkitlerine kulak verip bu tenkitleri dikkate alıp Şiilik içerisinde de bir reform yapılması gerektiğini söyleyenler vardır. Bu önemli bir noktadır.
Evet hocam, çok
gerçek. Ahbari kanat, usulî kanat içerisinde
ehli sünneti dikkate alıp
bir öz eleştiri yapanlar, tabiri caizse otokritik yapanlar bu usulî kanat içerisinden çıkarlar. Usulî kanatın etkinlik bakımından yoğun olarak Arap Şiileri arasından çıktığının da altını çizelim. Fars Şiileri genellikle ahbari tavra daha yatkındır. Daha muhafazakardır yani.
Yani Lübnan değil mi hocam? Bu,
evet, Lübnan kısmen Irak. Evet. Yani bütün Arap Şiileri böyle midir? Hayır, genelleme yapmayalım. Ama usulî tavır, daha ziyade otokritikçi usulî tavır Arap Şiileri arasından çıkmıştır.
Evet.
Bunun en bariz örneğini Lübnan'daki taklit merci öldü, Ayetullah Fadlallah da evet. Görüyoruz. Ayetullah Fadlallah ölümünden birkaç sene evvel adeta bir manifesto yayınladı ve kendisiyle yapılan birçok söyleşide, batılı gazetecilerin, medya mensuplarının yaptığı birçok söyleşide Hazreti Ayşe validemize tan etmekten vazgeçmeliyiz dedi mesela. Bu önemli bir şeydi.
Gerçekten. Temel bir şey.
Evet. Sahabeye tan etmekten vazgeçmeliyiz dedi. Bu önemli bir şeydi. Kendi içimizde bir yenilenmeye tabi tutulmalıyız. Şiilik bu tavrıyla bir yere gidemez. Bunlar yanlış şeylerdir. Çatışmayı körüklüyor filan diye akıllı uslu şeyler söyledi yani.
Zaten sahabeye tan etmeden vazgeçildiği zaman kısmen yani birçok şey halledilmiş oluyor. Yani
evet.
En büyük problem bu batini mezheplerde veya Rafizi mezheplerde en büyük problem sahabeyle
evet.
Problemleri var. Resulullah Efendimiz'e problemleri var yani. Eğer
evet.
Sahabeye tan etmeyi eğer bunu oturtabilirse bayağı bir mesafe almış olacak.
Doğru. Evet. Bugün de Ahmet el-Katip diye bir usulî kanattan bir Şii vardır. O da Lübnanlıdır. Bundan birkaç sene evvel Yeni Şii Beyannamesi adı altında 52 maddelik bir metin kaleme aldı ki tam bir manifestoydu yani. Burada tamamen Şia'nın öz eleştirisini gördük bu 52 maddelik manifestoda. Ayetullah Fadlallah'ın söylediklerini aynen tekrar etti. Onların üzerine de pek çok şey bina etti.
Evet. Şu anda bu Lübnan'da yaşıyor.
Lübnan'da yaşıyor evet. Tabii şu anda pek çok İmami Şii'nin fiili taarruzu altında bu adam. Yani
nereden çıktın diye.
Evet. Yakalasalar bir kaşık suda boğacaklar bu adamı. Çünkü neler söyledi bu adam? Ne dedi? Birincisi dedi masum imam iddiası saçma sapan bir şeydir. Bunu terk edelim.
Çok güzel.
Bunun evet. Aslı yok.
Onlardan duymak ayrıca güzel oluyor hocam.
Tabii tabii. İran dışında yaşayan pek çok işte bu kanada mensup pek çok Şii bu tarz son derece makul şeyler söylüyor. Hatta bunların bir kısmı ehli sünnete intikal ediyor.
Evet.
Sesi biraz fazla çıkınca da maalesef öldürülüyor. Bu şekilde öldürülen, şehit edilen çok insan var. Günümüzde özellikle. İran'da ya da İran ajanlarının elinin kolunun uzandığı bölgelerde ele geçirildikleri anda hemen şehit ediliyorlar. Evet, Ahmet el-Katib'in üzerinde durduğu en önemli maddelerden birisi buydu.
Masum imam
inancı dedi.
Bunun
aslı yok, bu Kur'an'a da sünnete de aykırıdır. Bunu terk etmemiz lazım dedi. İkincisi, Fadlallah'ın dediği gibi sahabeye tağından vazgeçmemiz lazım.
Evet.
Üçüncüsü, Hazreti Ayşe validemizle ilgili tağından vazgeçmemiz lazım. Dördüncüsü, Şia'nın kendi kaynaklarının başta İmamiyye'nin dört büyük kaynağı, dört temel kaynağı olmak üzere.
Evet.
Bunları ciddi bir kritiğe tabi tutmamız lazım. bu kaynaklar içerisinde çok problemli, çok ciddi şeyler var. Asılsız uydurma rivayetler var. Bunların ayıklanması lazım. Ehl-i sünnete bakışımızın revize edilmesi lazım. Ehl-i sünneti düşman olarak görmekten vazgeçmemiz lazım. Kerbela üzerine bina ettiğimiz kültürün yüzyıllara dayalı yas ve kin kültürünün terk edilmesi lazım.
Çok ciddi eleştiriler hocam ya, gerçekten.
Evet.
Yani
evet.
Dikkate değer aslında bu.
Son derece önemli
Türkçe'ye
şeyler.
Türkçe'ye çevrilse.
Var, bu maddeler var çevrildi, evet.
Ben görmedim hocam, inşallah. Çok güzel. 52 madde.
52 maddelik.
Ahmet El Katip. Lübnan'da
evet.
Yaşayan
evet.
Bir Şii alim yani. Evet.
İnternete bakılırsa Yeni Şii Manifestosu veya Yeni Şii
Yeni Şii Beyannamesi.
Beyannamesi evet. Yeni, adı altında bakılırsa bulunur.
Yeni Şii Beyannamesi Ahmet El Katip.
Ahmet El Katip diye Google'la girilirse bulunur.
Hocam kısa bir ara vereceğiz inşallah.
Evet.
Vaktimiz geldi.
Peki aradan sonra
kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet, iyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. En son İmamiler günümüzdeki Şii uzantılarından İmamilerin Usuliler ve Ahbariler kolu olarak iki kol ayrıldığını, Usulilerden daha çok kaynakları eleştiren, kritik eden, Ehl-i Sünnet'e dikkate alalım, ona kulak verelim diyen ama Şii tavrıyla buna yaklaşan bir grup olduğunu bahsetmiştik Usulilerin ve Ayetullah Fadlallah, Ahmet El Katip, Yeni Şii Beyannamesi gibi konuları gündeme getirmiştik. Özellikle bu Ahmet El Katip'in masum imam anlayışı saçma sapandır ifadesiyle başlayan Yeni Şii Beyannamesi'nin önemli olduğunu belirtmiştik. Hocam devam edelim inşallah Usulü
evet,
ve Ahbariler.
Bu Yeni Şii Beyannamesi'nin kayda değer maddelerinden birkaç başlık daha verip devam edeyim inşallah. Evet. Pek çok Şii çevre tarafından iddia edilen Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğu şeklindeki cinayet, buna da şiddetle itiraz ediyor Ahmet El Katip.
Özellikle Küleyni'de varmış değil mi hocam?
Yani. Küleyni'de var, başka kaynaklarında da var. Evet. Özellikle bugünkü İran devriminin mimarı Hümeyni'nin çok hürmet ettiği bir Şii alim var. Ebul Hüseyin Ettakiyyün Nuri Ettaversi diye.
Evet.
Bunun Faslul Hitab diye bir eseri var. Faslul Hitab fi itbati tahrifi kitabi Rabbil Erbab. Kitabın tam adı bu.
Evet. Adı bile tehlikeli yani.
Öyle ya, iddiayı ele veriyor.
Faslul Hitab
fi itbati tahrifi kitabi Rabbil Erbab. Yani Rablerin Rabbi olan Allah'ın kitabının tahrif edildiğinin ispatı konusunda son söz.
Son söz.
Evet. Bu kitabın bugün için İslam dünyasında baskısını bulmak mümkün değil. Bu kitap Arapçadır.
Evet.
Bir kere İran'da basılmıştır. Bugün bulmak mümkün değil. Ben İngiltere'den getirttim. British Museum'da vardı bir yazma nüshası. Oradan orijinal yazma nüshasını getirttim. Burada
yani bu Hümeyni'nin önem verdiği bir
Tabii. Büyük bir Şii alim bu Tabersi. Evet. Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiram tarafından çıkartılmış, Kur'an-ı Kerim'de mevcut iken oradan çıkartılmış iki tane müstakil sure vardır diyor bu zat.
Evet.
Bu surelerden birisi Suretün Nureyn'dir. İki Nur suresi. Birisi de Suretül Velayet.
Nureyn suresi vardı, şimdi yok diyor.
Yok
yani.
Diyor. Birisi de
Velayet suresi
Velayet
vardı,
suresi.
Şimdi
yoktu. Yok. Bu surelerin metinleri de var bu kitapta. Bu surelerin metinleri de var.
Yani orijinalleri var.
Var ya, ayet ayet bakıyorsunuz. Var. Bu surelerin yer aldığı bir mushaf metni var.
Evet.
Bizim elimizde nasıl bir mushaf var? Bu surelerin yer aldığı ve Şiiler tarafından kaleme alınmış bir mushaf bugün mevcuttur. Metin olarak mevcuttur. Bu mushaf Hindistan'da Bankipur şehrinde yolu düşenler, gidenler olursa bakarlar. Hatta buradan mümkünse bir suret, bir nüsha, bir kopya almaları ve bize ulaştırmaları mümkünse.
Siz haberini aldınız ama ulaşamıyorsunuz.
Evet, yani evet. Biliyoruz, kaynaklarda var bu. Bankipur şehrinde Genel Şark Kütüphanesi.
Evet.
Burada bu mushaf içinde bu iki uydurma surenin yer aldığı mushaf burada mevcut. Bu sureler müsteşrikler tarafından da neşredildi. Yani Kur'an tarihi üzerine çalışan Nöldeke gibi müsteşrikler var. Bu müsteşrikler tarafından bu sureler neşredildi. Bugün de Et-Tuhfetül İsnaşeriye adıyla Şia'ya reddiye olarak kaleme alınmış bir eser vardır. Şah Veliyullah Eddihlevi'nin oğlu evet. tarafından kaleme alınmıştır. Arapçaya çevrilmiştir. O şey neşredilmiştir. Bu Et-Tuhfetül İsnaşeriye'nin muhtasarı. Orada da bu metinler vardır. Bu surelerin metinleri vardır.
Hocam bu yaygın olan şu anda yani Şii arasında yaygın olan Kur'anlarda yok değil mi bu yani şu an?
Hayır, onların elinde pek çok hatta bugün yazılı kaynaklarında, televizyon programlarında vesairede Kur'an'ın tahrif olduğu inancını taşımadıklarını söylerler.
Evet.
Bunun takiye olduğunu unutmayalım.
Evet.
Çünkü bir Şii dinleyenlerin kulağında kalsın. Bir Şii bir imami size bir şey söylediğinde yemin billah bile etse takiye yaptığını asla unutmayın.
Takiye itikatta var çünkü.
Tabii yapmak zorundadır yani.
Akidede var.
Evet.
Yani en tehlikelisi o zaten hocam.
Tabii ki. Dolayısıyla evet. ya böyle bir şey söylemiyorlar. Bakın şöyle şöyle reddiyeleri var. Kur'an'ın tahrif olduğu iddialarını reddediyorlar filan diye bize çok şey geliyor. Biz de onlara mukabeleten diyoruz ki Şiiler, İmamiler takiye inancını reddetmedikleri sürece size söyledikleri hiçbir şeye inanmayın.
Evet, çözüm bu.
Çözüm budur.
Yani akaidlerinden, itikatlarından takiyeyi çıkartacaklar.
Evet.
Diyecekler. O zaman tamam. Evet, evet. Biz bir takiye imanımızın gereği değildir.
Evet.
Bitti. Ondan sonra diyalog evet. konuşma başlayacak.
Bunu demedikleri sürece size evet. söyledikleri her şeyin takiye gereği olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Evet, bu Kur'an'ın tahrif olduğu iddialarının da terk edilmesi gerektiğini söylüyor Ahmet el-Katip.
Hocam o Ahmet el-Katip takiye değiniyor mu acaba yani orada?
Şimdi okuyacağım, takiye evet. inancı da var. Evet.
Tamam, oraya gelmiştik.
Evet. Evet hocam. Ehl-i Beyt hakkında Ahmet el-Katip'in önemli bir tespiti var. Diyor
evet,
ki
yeni Şii beyannamesi.
Evet, evet hocam. Evet. Diyor ki Ehl-i Beyt'in şura nizamına inandıklarına ve muayyen bir sülale içerisinde dikey bir verasete dayalı ilahi imamet nazariyesini bilmediklerine, kendilerinin masum olduğunu iddia etmediklerine, gaybe dair ilimleri olmadığına itikat ediyoruz, inanıyoruz.
Evet.
Yani diyor ki son derece önemli.
Hepsi topluyor hocam. Tabii. İmametle ilgili. Evet.
Evet. Ehl-i Beyt'e mensup hiçbir imam diyor. Bir, gaybi bilgiye sahip olduğunu söylememiştir.
Evet.
İki, verasete dayalı bir velayet iddiası olmamıştır. Üç, masum olduklarını iddia etmemişlerdir. Bunların hiçbirisi onlardan sadır olmamıştır. Son derece önemli. Efendim, İmam Ali'nin hilafeti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açık bir nassın varlığına dair kavil yani söz yani iddia Hicri 2. asırda ortaya çıkmıştır.
Resulullah Efendimiz'den 200 sene sonra yani.
Evet, hicretten 200 sene sonra Hazreti Ali'nin hilafeti konusunda
nas dedikleri denen
evet, şey. Yani bu nas ne zaman ya da böyle bir nas bulunduğuna dair iddia
evet.
ne zaman ortaya çıkmıştır? Hicri 2. asırda ortaya çıkmıştır. Daha öncesinde bu sözler yoktu diyor. Başlıklar halinde okuyup geçiyorum. İmam Ali kendisinden sonra hükümeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi şuraya bıraktı ve oğlu Hasen'i veliaht tayin etmedi.
Evet.
Müslümanlar gönül rızalarıyla onu kendilerine imam seçtiler. Kendisinden sonra kimseyi tayin etmeyen ve bunu Şia'ya da farz kılmayan İmam Hüseyin'le beraber Küfelilerin yaptığı da böyledir. Hazreti Hüseyin'in çocuklarından geriye kalan diğer imamlar da çocuklarından kimse hakkında böyle bir vasiyet ve tayinde bulunmamıştır. İmam Hasan el-Askeri'nin Hicri 260 senesinde çocuksuz, kendisinden sonra kimseye imamet için vasiyette bulunmaksızın ve hayatından zahir olduğu üzere yanında gizlenmiş bir çocuğun varlığına işaret etmeksizin vefat ettiğine inanıyoruz.
Çok net bir şekilde.
Çok net. 12. imam diye bir şey yoktur diyor yani. Bu sebeple ismi Muhammed bin el-Hasen el-Askeri olan ve yaşı bugün 1150 seneden fazla olan 12. imamın varlığına da inanmıyoruz.
Mehdi Muntazar yok.
Mehdi Muntazar yoktur.
Beklenen Mehdi yok.
Evet. Kiliseye benzeyen merciiyet dini müesseselerinin İslam'da bulunduğuna inanmıyoruz. Bugün Şiilerde bir merciiyet vardır. Taklit merciği derler. Evet, her bir Şii fırkanın, cemaatin bir taklit merciği vardır. İran'dakilerin taklit merciği Hamenei'dir. Irak'takilerin Sistani'dir. Her bir Şii grubun kendine ait bir taklit merciği vardır.
Coğrafyaya göre mi hocam, yoksa?
Yaşadıkları bölgeler nerelerse, evet, oralarda
merciiyet.
Evet.
Taklit merciği.
Merciyi taklit derler ona. O sorgulanamaz, yargılanamaz, zirvedeki, en tepedeki otoritedir bütün Şiiler için. Ahmet el-Katip de diyor ki kiliseye benziyor bu diyor. Böyle bir şeyin varlığına inanmıyoruz.
Evet, evet.
Aksine alimlere zaruret halinde müracaat edilir. Bunun için hayat boyunca fakihleri taklidin veya her şeyde bir fakihle sınırlı kalmanın vücubuna inanmıyoruz. Evet. Bir başka madde, ümmet tarafından seçilmiş şura meclislerinde üzerinde icma edilmiş anayasal bir renk alması müstesna, ulemanın fetvalarının şer'an ve kanunen ilzam edici olmadığı görüşündeyiz. Şiiler için söylüyor bunu, dikkat edin.
Evet.
Bir Şii için taklit mercii birisinin söylediği şey nas gibidir, ayet gibidir.
İlzam edici özelliği vardı, bağlayıcıdır.
Kesinlikle onun dışına çıkılamaz yani. O Şiiliğin kendi mantığı içerisindeki bu arızaya işaret ediyor.
Böyle bir şey olamaz yani.
Böyle bir şey olamaz. Şuradır bu diyor ancak, yani bağlayıcı olan şuradır. Din adamlarının hükümetine de gayip İmam Mehdi'nin umumi niyabeti faraziyesine dayalı velayeti fakih nazariyesine de inanmıyoruz.
Evet, burada İmam Hümeyni'ye bir gönderme var.
Tabii, Hümeyni'ye bir gönderme var. Velayeti fakihi bir önceki derste açıklamıştık. Evet. Mehdi gelene kadar ona niyabeten, ona vekaleten ümmetin velayetini deruhte edecek kim? Taklit merciği kimse o.
Evet.
Dolayısıyla buna da yani tek tek arızaları bulmuş ve doğru noktalara basıyor Ahmet el-Katip. Doğru düğmelere basıyor. Evet. Bu nazariye fakihe, yani taklit merciğine mutlak selahiyet vermekte, onu ümmetin ve kanunun üstünde görmekte, onun anayasayı ihlal etmesine ve ümmete, ümmet ile akt edilen herhangi bir şer'i ittifakı ilga etmesine izin vermektedir diyor. Böyle bir mutlak otorite olamaz diyor. Bir başka madde, diğer İslam mezheplerine açılmaya, sünni mezhepleri kastediyor ve onların içtihatlarına hürmet etmek gerektiğine inanıyoruz. Ehl-i sünnet veya ve Şia arasında müşterek içtihat ameliyelerinin ziyadeleştirilmesine, Kur'an-ı Kerim'e dönmeye ve onu ilk teşri kaynağı ve diğer bütün teşri kaynaklarının en yücesi kabul etmeye davet ediyoruz. Şia ve Sünnilerin bütün hadis kaynaklarına hürmet ediyoruz. Fakat kaynakları Nebi-i Ekrem'e nispet edilen tüm zayıf hadisleri, hasreten Kur'an'a, akla ve ilme muhalif olanları ayıklamayı talep ediyoruz. Bir Şii'nin böyle bir talepte bulunması Şiilik bakımından son derece önemli.
Şiiliği komple elden geçirmesi demek.
Evet.
Çünkü tam
evet,
çok rivayet var.
Evet.
Demişti ki yani sanki efsane yumağı gibi.
Tabii
yani
evet.
Öyle,
evet,
öyle yani. Efsane evet, yumağı diye bir isimlendirme yapmıştınız hocam.
Evet.
Hakikaten öyle yani. Evet.
Birkaç madde daha okuyup ondan sonra şeye geçelim, ahbarilere geçelim. Zekatın vücubuna inanıyoruz. Onunla amel etmeye ve zekat verme konusunda Sünni ve Şiiler arasında tefrike gidilmemesine çağırıyoruz. Çünkü Allah Teala zekat vermeyi muayyen bir din ehliyle tahdit etmemiş. Aksine onu beşerin fakirlik vasfına haiz olanları için farz kılmıştır. Bunu niye söylüyor? Bir aşağı bir sonraki maddede söyleyeceklerine zemin olsun diye söylüyor. Orada da şöyle diyor. Humusun vücubiyetine harp ganimetleri haricinde bir şey varid olmadığından, bir rivayet gelmediğinden, ayet veya hadis inanmıyoruz.
Evet.
Şimdi humusu niye reddediyor?
Hocam humus nedir?
Onu açıklayalım. Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir ki ganimetlerin beşte biri Allah'a ve Resulüne aittir.
Evet.
Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatta olduğu sürece ganimetlerin beşte birini alır, kendi ailesinin ihtiyaçlarına sarf ederdi. Burada da Siret-i Nebi'den görüyoruz ve biliyoruz ki bu humus gelirleri Efendimiz'e verildiğinde Efendimiz onları aile halkına, eşlerine dağıtırdı ve onlara derdi ki elinizde bunları sakın tutmayın, hemen infak edin,
tasarruf edin.
Evet. Evet. Yani Efendimiz bu beşte biri alır üstüne yatar mıydı? Haşa ve kella.
Fakirliği tercih etmişti.
Evet, evet. Dolayısıyla o beşte bir Allah'a ve Resulüne aittir. Evet. Fakat imami fıkhında o beşte bir Efendimiz'den sonra ev halkına aittir.
Evet.
Nitekim Hazreti Fatıma validemizin.
Bunların hakkıdır yani.
Hakkıdır tabii.
Ehl-i Beyt dolayısıyla imamlara geçmiş bir haktır yani.
Evet. Nitekim Hazreti Fatıma validemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Fedek arazisini Hazreti Ebu Bekir'den istediğini ya da bir başka rivayette Hayber, bir başka rivayette her ikisini de istediği ki Efendimizin buralarda o beşte birden hakkı vardı. Hazreti Ebu Bekir'in de ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim, duydum, dinledim. Biz peygamberler miras bırakmayız, bıraktıklarımız sadakadır.
Evet.
Buyurduğunu dinledim. Dolayısıyla yani Efendimizin emaneti olarak sizlerin her türlü ihtiyacı karşılanacaktır. Ama Efendimizin mirasını bizden talep etmeyin. Çünkü onun mirası yoktur.
Yoktur.
Evet. Şiilerin günümüzde özellikle çok istismar ettiği maddelerden birisi, hususlardan
evet,
birisi.
Tahmin ediyorlar değil mi hocam?
Evet.
Omuz çok ciddi bir
belirtmen olarak. Hatta şöyle bir uydurma da yayarlar bunu. Özellikle Sünniler arasında çok yayarlar. Hazreti Fatıma validemiz bu mirası talep ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir'den böyle bir cevap alınca ona gücendi.
Evet.
Ve ömrü boyunca zaten 6 ay yaşadı. Yaşamıştı. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'le konuşmadı. Şiilerin iddiasına göre Hazreti Ömer Hazreti Fatıma'nın bu tavrını hazmedemedi. Buna çok sinirlendi. Hazreti Ali Efendimizin de evde bulunduğu bir anda Hazreti Ali'nin evine gitti. Hazreti Fatıma'nın evine gitti. Kapısına bir tekme vurdu. Kapıyı kırarak içeri girdi. Allah Hazreti Allah. Fatıma'yı tuttu, silkeledi, tartakladı. Hatta hamileydi. Karnına tekme vurdu. Çocuğunu düşürmesine sebep oldu.
Allah hocam bir fikrin yani ispatı için neler ne şeyler yıkıyorlar yani. Ne
i̇şte
şamlar deviriyorlar.
Bu tarz şeyler Ehl-i Beyt'in mazlumiyeti söyleminin malzemeleridir. Uyduruk malzemeleridir.
Zeminleri yani evet. Oralardan çıkıyor.
Dolayısıyla bilmeyen birisine bunu önlerine koydukları zaman bu uydurma rivayetleri Hazreti Ömer dediğimiz adam meğer ne zalimmiş diyor insan. Genç delikanlı Allah bilmediği
tam
için.
Tam kayma yeri hocam.
Tabii. Çok sorulur bize bu. Şii evet. kaynaklarda böyle şeyler anlatılıyor. Veya bir falan hocadan böyle dinledim. Hocam bu nedir diye çok sorulur bize. Allah korusun tabii bu Şiilerin o dediğimiz gibi propaganda metotlarını bilmemekten kaynaklanan.
Ahmet el-Katib'in humusla ilgili hocam söyledikleri.
Evet, Ahmet el-Katib humusu reddediyor. Humusun vücubiyetine diyor inanmıyoruz. İmam Ali bin Ebi Talip de hükümeti sırasında onunla amel etmemiştir.
Evet.
Ancak sahih Şii rivayetleri, mütekaddim ulemanın fetvaları gaybet asrı diye isimlendirilen devirde mübahlığını tekit etmiştir. Aslında yoktur, sonradan iddia edilmiştir, icat edilmiştir diyor. Tabii olarak humusun fakihlere veya vekillerine verilmesinin vücubuna da inanmıyoruz.
Evet.
Yine bu da Müfit, Murtada ve Tusi gibi mütekaddim Şii şeyhlerince bilinmeyen yeni bir şeydir. Bu Şeyh Müfit, Şeyh Murtada, Şeyh Tusi gibi bunlar Şiilerin temel kaynaklarının sahipleridir, alimleridir.
O kaynaklarda bile yok.
Yok diyor, humusa ait rivayetler buralarda yoktur. Onlar humusa dair rivayetleri ifade etmişler veya onu yere gömmeleri ya da onu Mehdi'nin zuhur gününe kadar saklamaları için fetva vermişlerdi. Alimleri mal toplamaya dalmak, nefislerini şüphelere ve söylentilere maruz bırakmak yerine ilim talebi, davet ve irşat ile meşgul olmaya çağırıyoruz. Evet. Artık bugün biz biliyoruz ki İran devriminden sonra İran'da bir mollalar otokrasisi kuruldu.
Evet. Yani bir paylaşım var.
Bir paylaşım, müthiş bir paylaşım var.
Evet.
Gidip gelenleri dinleme imkanı bulanlar bunu mutlaka bilirler. Oradaki ekonomik kaynakların her birinin başında bir mollalar grubu vardır.
Hisse var.
Yani. Evet. Dolayısıyla bir elleri yağda bir elleri balda devam ederler.
Ahbarilere giremeyeceğiz herhalde hocam. Ahbarilere giremeyeceğiz.
Vaktimiz mi bitti?
Vaktimiz 2 dakikamız var hocam.
Peki. O zaman şunu toparlayayım. Bir sonraki evet. programda ahbarilere geçelim inşallah.
Çünkü şey çok geniş ve
evet,
bunlar
evet.
da günümüze yansıyan.
Bilmemiz olsunlar. Lazım bunları.
Evet. Ahmet evet. el-Katib evet. hakikaten.
Evet. Ezanda üçüncü şehadet yani eşhedü enne aliyyen veliyyullah olarak isimlendirilen ziyadeyi reddediyoruz.
Evet.
Ezana böyle bir ilaveleri vardır biliyorsunuz.
Eşhedü enne aliyyen
veliyyullah diye.
Evet. Bütün bunları Yeni Şii beyannamesinde
reddediyor. Tabii kaydediyor. Evet.
Ahmet el Katip Yeni Şii beyannamesinde bunlara reddiyeler yazıyor. Bunları
evet.
reddediyor.
Evet. Evet. Böyle çirkin, çarpık bir suretteki takiyye uygulamasını reddettiğimiz gibi İmam Sadık'ın, Cafer-i Sadık'ın sözü olarak meşhur olmuş takiyye benim ve atalarımın dinidir. Takiyyesi olmayanın dini de yoktur ifadesini tasdik etmeyi de reddediyoruz.
Evet. Takiyye geldi yani.
Evet. Evet, evet. Şöyle ki bunun imama atfedilmiş yalan bir söz olduğuna, bunun akli ve tarihi olarak da tebriğe edilemeyeceğine inanıyoruz. Takiyye nasıl dinden bir cüz olur? İmamlar takiyyeyi ne zaman uyguladılar? Kimden korkuyorlardı? Bu sebeple zannediyoruz ki bu münharif nazariyeleri sürdürebilmek için bir perde gibi Ehl-i Beyt namına onlar aleni olarak bundan beridirler. Ehl-i Beyt namına Gulat tarafından, aşırı Şiiler tarafından uydurulmuş bir hadistir. Ehl-i Beyt'in fikir ve miraslarını okumaya bu çağrımız onların hayatlarının zahirine ve onların akval ve efalinin aksine olan batını tevillerini kabul edilmemesi esasına dayalıdır. Şimdi bu takiyye meselesi söz konusu olduğunda bir noktayı da hatırlatalım. İmam Cafer'den evet bu söz bütün Şii kaynaklarda vardır. Fakat sorduğunuz zaman madem ki takiyyesi olmayanın dini yoktur, takiyye dini bir vecibedir. Hazreti Hüseyin neden takiyyeye riayet etmedi diye.
Demek net bir soru.
Evet, buna verecek cevapları yok. Hazreti Hasan'ı neden sevmezsiniz? Sorun. Hilafeti Hazreti Muaviye'ye devrettiği için. Peki takiyye yapmış olamaz mı? Burada da verilecek bir cevap yok.
Evet.
Dolayısıyla bu neresinden tutarsanız tutun, tutarlılığı olmayan saçma sapan bir iddia. Herhalde süremiz bitti.
Evet hocam, süremiz bitti.
İnşallah önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam edelim.
Evet. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. İnşallah bir dahaki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Ebubekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri programını dinlediniz.